Hepinize merhaba, Otodidak Podcast'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konuğunuz benim. Kendi kendime konuşacağım. Aslında yazılı olarak kendimi çok daha iyi ifade eden bir insan olmama rağmen neden bilmiyorum. Beni oldukça zorlayan bir format seçmiş bulundum podcast şeklinde. Kendi kendime kaydettiğim bölümlerde aşırı bir şekilde zorlanıyor olmama rağmen nedense içimden bir ses buna devam etmem gerektiğini söylüyor. Bu sesimin ne kadar haklı olduğunu ilerleyen zamanlarda hep beraber ak koyun kara koyun nedir şeklinde beraber göreceğiz diye düşünüyorum. Podcast'in 7. haftası, ilk 6 bölümde gerçekten çok güzel tepkiler aldım herkesten. Her biri bölüm için çok güzel mesajlar geldi. İnsanlar çok güzel bir şekilde duygularını paylaşmışlar. Herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hem dinlediğiniz için hem de zaman ayırıp geri bildirimlerde bulunduğunuz için, duygularınızı, düşüncelerinizi söylediğiniz için gerçekten hepsi çok kıymetli benim için. Buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu gelen mesajlar arasında çokça benim kariyer değişikliğim sorulmuş. Bunun hikayesini anlatabilir misiniz? Tam olarak ne gibi aşamalardan geçtiniz? Niye böyle bir şey yaptınız? Hangi güdüyle yaptınız gibi değişik sorular geldi. O yüzden bu bölümde birazcık bu kariyer değişiminden bahsedebilirim diye düşündüm. Birebir hangi aşamalardan geçtiğimi değil, yani böyle CV'mi anlatırcasına işte şöyle oldu sonra da böyle oldu şeklinde değil de daha ziyade motivasyonumun ne olduğunu, hangi güdüyle yola çıktığımı, ne gibi engellerle, ne gibi zorluklarla karşılaştığımı çok kısaca anlatabilirim diye düşündüm. Bu bölümü buna ayırdım. Fakat öncesinde çok küçük bir şey anlatmak istiyorum. Son 10 gündür kaçınız bunu yaşıyor bilmiyorum. Bazı insanlardan bunu duyuyorum ama gerçekten kendimi enerji olarak çok böyle düşük hissettiğim, kendimi hep böyle köşeye sıkışmış gibi hissettiğim, çaresizlik hissettiğim bir 10 gün geçiriyorum. Astrolog arkadaşlara sorarsanız artık yıldızlar mı çarpışıyor, gezegenler mi birbirine girdi bilmiyorum. Bir şeyler boşlukta herhalde gene. Hepimiz böyle bir dönemden geçiyormuşuz. Fakat dün gerçekten bunun doruk noktasını yaşadım. Şöyle ki sabah saatlerinde beni birazcık zorlayacak bir telefon görüşmesi yapacağımı biliyordum. Kendimi buna hazırlamıştım. Hatta kendimi telkin ettim. Hani bu telefon saatinin görüşmesi gelmeden kendini boşuna sıkıntıya sokma. Hani nasıl olsa bir sıkıntı duyacaksan sonrasında. Öncesinde kendini üzmeye gerek yok diye. Güne güzel başladım. Sonrasında işte bir sürü zamanım olacak, bir sürü işimi halledebileceğim. İşte bölümü kaydederim falan diye hayal ederken telefon görüşmesini yaptım. Ve çok canım sıkıldı. Sağlıkla ilgili bir şey değil bu arada. Kimse merak etmesin. Önemli yani. Tabii ki benim için önemli bir şey ama endişe edilecek bir şey değil. Ailem de dinliyordur ya şimdi. Böyle söyleme ihtiyacı duyuyorum. Kusura bakmayın. Beklediğim gibi canım sıkıldı. Telefon görüşmesinden sonra. Ve artık gezegenler sağ olsun bayağı günüm baş aşağı gitmeye başladı. Odaklanamıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum, işte podcast için kafamı toparlayayım diyorum falan filan. Hiçbir şey yapamadım gerçekten ve artık böyle hani düşene bir yerde vurmak gibi üstüne de böyle ıvır zıvır incik cincik böyle insanı kıl edecek ne kadar şey varsa onlar da gerçekleşti. Artık böyle knockout olmak üzereyken, tek tokatlık canım kalmışken dedim ki Özlem kendine bir söz verdin, bu podcast'i kaydetmek zorundasın. Şu anda söylerken bile boğazım düğümleniyor çünkü şu anda bile kaydetmekte çok zorlanıyorum. Zaten beni zorlayan bir format, bir de ayrıca bu enerji düşüklüğü vesaire derken dünyanın en zor işine dönüştü yani bir anda. Ve kendimi bir şekilde motive etmem gerekti. Motivasyon gerçekten nadide konularımızdan bir tanesi. Çok kısa ve böyle biraz belki didaktik de olacak ama iki tane yöntem uyguladım. İki tane şeyi kendime durmadan telkin ettim harekete geçebilmek için. Belki onu paylaşmam hoşunuza gidebilir. Eğer siz de böyle bir motivasyon düşüklüğü, enerji düşüklüğü yaşıyorsanız bu şekilde yaklaşmak belki size de iyi gelebilir diye paylaşmak istedim. Kendime telkin ettiğim birinci şey şu oldu. Bundan iki gün önce şöyle bir şey yaşadım. Üç gün üst üste bir podcast dinlemeye çalıştım. Her seferinde diyorum ki yatağa giderken bu akşam bunun tamamını dinleyeceğim ve uyanık kalacağım diyorum. Fakat 3 gece üst üste bir türlü uyanık kalamıyorum. Ve işin komik tarafı da galiba podcast'in hep böyle aynı dakikasında uyuyakalıyorum. Herhalde 10. dakikada falan gibi bir şey diye tahmin ediyorum. Yani bir dakika ötesine gidemiyorum bir sonraki gece. Hep böyle aynı dakikada uyuyakalıyorum. Bu dinlediğim podcast de Dr. Joe Dispenza'nın konuk olduğu bir podcast. Ben uyumadan önceki birkaç dakikada anlattığı şey de artık böyle subliminal mesaj gibi mi bilmiyorum ama işlemiş bir şekilde. Sorarsanız bilinçli olarak hani söyleyemezdim ama dün bir şekilde işime yaradı. Çok işte kendimi nasıl toparlayacağım diye düşünürken adam bir anda aklıma geldi söylediği şey. O da şuydu. Diyor ki podcastinde, eğer birisi size nasılsın diye sorduğu zaman cevabınız işte bilmem kim yüzünden canım sıkkın ya da şöyle oldu o yüzden kendimi iyi hissetmiyorum şeklinde cevap verirseniz aslında bütün ruh halinizi dış etkenlere bağlamış oluyorsunuz diye anlatıyor podcast'te. Bu da ne anlama geliyor? İşte bir rüzgarda savrulan bir yaprak misali bütün ruh halinizi dış etkenlere bağlamış oluyorsunuz ve bunu yaptığınız zaman da aslında mağdur konumuna düşüyorsunuz. Çünkü hiçbir şeyin kontrolü sizde olmuyor. Gelen geçen tokatlayabiliyor gibi. Gelen geçen ruh halinizi etkileyebiliyor diye anlatıyor. Ve böyle olduğu zaman siz kendi içinizde bunu toparlayamayıp savrulmaya devam ettiğiniz zaman bir noktadan sonra mutluluğunuzu da bu dış etkenlere bağlamaya başlıyorsunuz diye anlatıyor. Yani hayatınızın üzerinde hiçbir kontrolünüz olmuyor diye anlattı ve çok basit bir düşünme şekli olmasına rağmen bunu hatırladım bir anda. Yani dedim ki adama bak yani resmen bile bile evet bir telefon görüşmesi yaptım. Adam canımı sıktı ve bütün günüm berbat geçiyor diye düşündüm. Ve çok hoşuma gitmedi yani mağdur olma fikri. Fakat bunun farkındalığına varmak bile dur ya şu anda ne oluyor? Bu adam yüzünden mi ben kendimi mutsuz hissediyorum diyebilmek bile insanda böyle bir onun etkisini bastırabiliyor, minimize edebiliyor yani en azından. Sonrasında da benim motivasyonum düştüğü zaman kullandığım yöntemlerden bir tanesi bu. Birazcık pratik gerektiriyor bunu hatırlamak. Yapabileceğiniz şey şu, kendinizle ilgili kurduğunuz bir hayal vardır mutlaka. Kendinizi görmek istediğiniz bir nokta, belli bir zaman sonra olmayı planladığınız bir yer. Kendinizi o varmış olduğunuz noktada hayal edip bunu iyice içinizde benimseyip sanki o anı yaşıyormuşsunuz gibi düşünüp tam olarak o anda yani bugündeki motivasyonunuzun düştüğü, pes etmek üzere gibi hissettiğiniz o ana geri dönüp o anı hatırlayıp yani o ilerideki, gelecekteki bir şeyleri başarmış versiyonunuzla bugünü hatırlayıp ben bugün böyle mi davranmak isterdim yoksa böyle mi davranmak isterdim diye kendinize sorun. Yani vazgeçip pes edip patates çuvalı gibi koltuğun üzerinde mi durmak istiyorum ve sosyal medyada böyle saçma sapan vakit mi geçirmek istiyorum yoksa yapmam gereken şeyi mi yapmak istiyorum diye sorarsanız o başarmış halinizi inanın kendinize verdiğiniz cevap bambaşka oluyor. Dolayısıyla ben de birkaç sene sonraki halimden kendime geri dönüp yapmak istediğim şey gerçekten birisi moralimi bozduğu için böyle patates çuvalı gibi oturmak mı diye sordum. Hayır dedim. Yapmak istediğim şey gerçekten keyif aldım bu podcast'i devam ettirmek dedim. Ve bir şekilde kendimi böyle gaza getirdim. Yani dikkatinizi neye yoğunlaştırırsanız enerjinizi de oraya yoğunlaştırmış olursunuz derler ya. Aslında canımı sıkan bir şeye dikkatimi odaklamak yerine beni ileri taşıyabileceğim, ne düşündüğüm, beni mutlu ettiğini düşündüğüm bir şeye dikkatimi verip yaratıcılığımı kullanmayı zorladım kendimi. Ve gerçekten çok dün akşam bir podcast bölümü kaydettim. Gerçekten çok saçmaydı. Ama kaydettim ve kaydettim. Bu benim için gerçekten önemli bir aşamaydı. Bir şeylerin üstesinden gelmek anlamında. Niye anlattım bunları? Ben bu işin gurusu falan değilim. Fakat bende işe yarayan iki yöntem olduğu için size de paylaşabilirim diye düşündüm. Gelelim benim kariyer değişikliğime. Ben şu anda Londra'da yaşıyorum ve birçok işi aynı anda yapıyorum. Birkaç tane şapkam var. Bunlardan bir tanesi fotoğrafçıyım. Fotoğraf projeleri yapıyorum ve ticari olarak da fotoğraf çekiyorum. Bunun dışında bir prodüksiyon şirketim var eşimle birlikte. Belgesel prodüksiyonu, kültürel etkinlik prodüksiyonu yapıyoruz. Burada gerçekten yeme içmeyle ilgili, müzikle ilgili, hoşumuza giden, hayalini kurduğumuz ne proje varsa bu çatının altında yapıyoruz. Yemekler organize ediyoruz, konserler, bir festival organize ettik geçen sene Londra'da. Çok keyif aldığımız şeyler bu tarafta. Aynı zamanda da gerçekten çok çeşitliliği fazla olan bir özgeçmişim, bir tecrübem olduğu için bütün bunları bir potada eritip insanlara faydalı olmayı hedeflediğim, ve faydalı olduğum diyebilirim. Danışmanlık tarafım var. Şimdi bazı insanlar birçok şeyi aynı anda yapmanın çok efektif olmadığını düşünüyorlar. Ve hatta İngilizce'de de bununla ilgili bir laf vardır. Jack of all trades, master of none diye. Yani her şeyden biraz biraz yapıp hiçbirisinde aslında uzman olmayan insan olarak görülür. Aynı anda birkaç işle uğraşan insanlar. Neyse ki geçtiğimiz bölümlerde Elif Karadayı'yla da bunun üzerine konuştuk. Bazı insanlar benim gibi, Elif gibi bazı insanlar da bundan besleniyor. Bir çeşitlilik yakalayabilmiş olmaktan. Ben bu çeşitlilik noktasına nasıl geldim? Çok böyle CV bilgime bakacak olursanız aslında ekonomi okudum. Ve ben üniversitedeyken ve üniversite bittiği zaman da iş hayatının içerisindeyken aslında inanılmaz sığ bir başarı tanımıyla gelmişim o günlere. Hayatta mutlu olmak nedir? Başarılı olmaktır. Başarılı olmak nedir? İşte iyi okullarda okuyup iyi şirketlerde çalışıp o şirketlerde yükselmek, işte müdür direktör olup en sonunda becerebiliyorsanız CEO olmak şeklinde. Ve çok da hırslı bir insandım. Çünkü çok çalışkan bir insanım. Ve bir şey yaptığım zaman da çok iyi yapma şeklinde gerçekten hevesim var. Ve ben çalıştığım şirketlerde çalışırken gerçekten ne kadar insanlar bunu takdir etmiyormuş gibi görünse de herkesin, çünkü takdir etmek kolay bir şey değil gerçekten. Gerçekten çok çalıştım. Fakat işte hal bu ya, ben de takdir edilmemek, yaptığım bir şeyin görülmemesini sevmeyen bir insanım. Kariyer değişikliğini yapmamı tetikleyen şeylerden bir tanesi aslında birazcık nasıl bir insan olduğumu anlamak, kendimi tanımak, nasıl bir karakterim var, nasıl bir ortamda bulunmayı seven bir karakterim var. Birazcık bunları böyle kurcalayarak, kendimi anlamaya çalışarak ve kim olduğumu tanımlamaya çalışarak aslında bu yola girmeye başladım. O zamanlar ta 2003-2004 yılından bahsediyorum. Bundan 16-17 sene öncesinden bahsediyorum. Bir yerde okudum. Şunu diyordum. Siz kimsiniz? Yani düşününce dünyanın en basit, en düz sorusu, fakat sorulduğu anda kaç kişi cevap verebiliyor buna çok temiz bir ya da iki cümleyle tartışılır. Siz kimsiniz, kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz diye o soruyu okuduğum zaman buna verecek bir cevabım olmadığını anladım. Ve kendimle ilgili aslında hiç böyle bir anlamaya yönelik bir çalışma yapmamış olduğumu fark ettim. Ve ben bu konuya kafa yormaya başladıkça, insanın işte farkındalığı arttıkça bulunduğu ortamı sorgulayarak başlıyor. Ben neredeyim? Olduğum yerde mutlu muyum? Bugünlük olarak yaşadığım bu şey beni tatmin ediyor mu diye. Ve şunu anladım. Benim için, ben Özlem Dinç olarak, benim için en önemli şeylerden bir tanesi iş hayatında mutlu olmak. Yani eğer ben uyanık olarak geçirdiğim sürenin %80'ini bir ortamda bir şey yaparak geçiriyorsam o şeyin beni tatmin etmesi gerekiyor. Ben çok net olarak böyle bir güdüsü olan bir insan olduğumu anladım. Fakat ne yapmak istediğimi biliyor muydum? Hayır, hiçbir fikrim yoktu. Ama içimde bir kara delik gibi bir boşluk açıldı. Yani ya da o kara delik vardı bir şekilde, onun varlığını fark ettim. Varlığını fark edince de bu kara delik sürekli gördüğüm şeylerden beslenmeye başladı. Bak, bu da seni mutlu etmiyor. Burada çok güzel uzun uzun çalışıyorsun ama aslında başka bir şey için çalışıyor olabilirdin. Geri dönüp bu ne o zaman diyorum. Kimseden cevap yok içimde. İçimde çünkü hiç kimse yok yani o anda. Bu da neden oluyor? İşte o kadar kendimizi unutarak büyümeye odaklanıyoruz. O şekilde yetiştiriliyoruz. Bize bu vizyon verilmiyor. Ne okullarda, ailelerin bunu verebilmesi için gerçekten çok bilinçli olması gerekiyor. Yani gerçekten ne istediğini ve kim olduğunu bilerek üniversite noktasına gelebilen insan gerçekten hayatında çok şanslı bir insandır. Dolayısıyla ben de kim olduğumu, güya işte ekonomiyi falan da çok istediğimi düşünerek girmiştim bölüme. Fakat gerçekten çok alakasız bir şey oldu, ortaya çıktı. Üniversite hayatını çalışarak geçirdim zaten, büyük bir hayal kırıklığı yaşayınca. Evet, bu içimdeki boşluk büyümeye başladı. Sonra iki şirket arasında çalışmadığım bir dönemde şunu fark ettim. Hiç unutmuyorum bu anı. Mavi Dolmuşlar'dayım. Anadolu yakasında. Bostancı Kadıköy Dolmuşu'nda. Ve tam Kadıköy'e girerken Böyle sıra sıra dükkanlar başlıyor. Bir tane elektrikçi dükkanı vardı. Elektrik dükkanı vardı işte, neyse. Nalbur mu deniyor bilmiyorum. Hala böyle şeyleri aklımda tutamam. O elektrik dükkanını gördüm. İçeride de ışığı yanmıyordu ama açıktı. İçeride birisi iş yapıyordu. Bana çok tuhaf geldi. Böyle dükkana baktım ve dedim ki yani bu ancak böyle herhalde babasının mülkü, buna kalmış ki yani elektrik dükkanında ne satıyor olabilir ki buranın kirasını ödeyebiliyor olsun ve kendini geçindirebiliyor olsun diye bir şey düşündüm o anda. Sonra sıra sıra dükkanlara bakmaya başladım. Ya buraların kiraları yüksektir. İşte bunlar ancak dükkanlar babadan, anadan kalmıştır, dededen kalmıştır diye düşünmeye başladım. Sonra etrafımdaki insanlar ne iş yapıyor olabilir acaba diye sürekli böyle o göze bakmaya başladım. Bağdat Caddesi'ne gittiğim zaman bir yerde oturup etrafıma baktığımda ortalıkta dolaşan herkesin aileden kalma parayı yediğine yemin edebilirdim. Yani bana göre hepsi parayı yiyen insanlardı. Gerçi doğruluk payı da olabilir bilmiyorum ama. Yani gencecik insanlara da bakıp bunu düşünüyordum. Bu da bana neyi fark ettirdi? Aslında kendi kariyerimizle ilgili uygulayabileceğimiz ya da takip edebileceğimiz, kendimize yaratabileceğimiz seçenekler konusunda ne kadar sığ olduğumu fark ettim. Yani bir insanın freelance olarak çalışıyor olabileceğini, dışarıda olmasını gerektiren bir iş yapıyor olabileceğini bile tezahür edemiyordum. Yani aklıma bile gelmiyordu. Çünkü başarılı olmak sabah 8.30-9 arası bir şirkete girip akşam 8'den evvel çıkmadan it gibi çalışarak elde edilen bir şeydi benim için. Bunu fark etmek beni derinden yaraladı ve dedim ki burada bir şeyler gerçekten yanlış gidiyor ve ben bu şekilde devam edersem hayatım da çok yanlış bir yere gidecek dedim. Ve bütün vaktimi ben kimim, neyim, neyi seviyorum mu ayırmaya başladım. Tabii bu bir süreç, hemen gelen bir şey değil. O zamanlar beni bu konuda yönlendirebilecek kimse de yoktu açıkçası. Dolayısıyla böyle tırnağımla kazıya kazıya doğru soruları sormak ve onlara doğru cevapları vermek üzerine bir yolculuğum başladı. IT sektöründe çalışıyordum. IT sektörünün beni mutlu etmediğine kanaat getirdim mesela. Tamam, IT sektöründe mutlu değilsen o zaman hangi sektörde çalışmak istiyorsun? İşte kendini sorgulamalar, ben neden zevk alıyorum, işte günlük hayatımda neyi seviyorum, neden keyif alıyorum, nelerden hoşlanmıyorum falan filan, böyle kendime binlerce soru sorarak, ki ilerleyen zamanlarda da bununla ilgili birazcık daha düzene sokulmuş bir şeyler de paylaşmayı hedefliyorum, düşünüyorum ve istiyorum gerçekten. Çünkü çok fazla insanı faydalandırabileceğimi düşünüyorum sahip olduğum bu tecrübeden. Sorgulamaya başladıktan sonra kendimi müzik sektörünün, yani birkaç tane sektör belirledim. Bu sektörlerde çalışmak beni mutlu eder diye. Ve o noktada da insan gitmek istediği yolu belirlediği zaman, bir netlik kazandığı zaman, yani böyle bir berraklık seviyesine ulaştığı zaman, bu çok artık spiritüel bir şey mi dersiniz, ilahi mi dersiniz, şans mı dersiniz, bunu nasıl tanımlarsınız bilmiyorum ama bu bir gerçek diye düşünüyorum. Bir şekilde bununla ilgili yolunuza bir şeyler çıkmaya başlıyor. Ya sizin farkındalığınız artıyor, onu görmeye başlıyorsunuz, ya odağınızı oraya yönelttiğiniz için daha çok o taraflara bakmaya başlıyorsunuz ve orayı kazımaya başlıyorsunuz, o yolu açmaya başlıyorsunuz. Ya da işte ne bileyim, yani bir şey oluyor ve bununla ilgili bir şeyler çıkmaya başlıyor. Netliğe ulaştığınız zaman, bu netliğe ulaştığım zaman belirlediğim sektörlerden bir tanesi müzikti. Yapmak istediğim şeylerden bir tanesi pazarlamaydı ve çok güzel uluslararası bir müzik şirketinde uluslararası ürün müdürü olarak bir pozisyon buldum. Bu tecrübe, bu geçiş benim için çok şey ifade etti. Yani hani nelerin olabileceği ve insanın işte kendini tanıdığı zaman neler yapabileceği ile ilgili. Çok mutlu bir şekilde bu şirkette çalışmaya başladım. Gerçekten çok keyfim yerindeydi. Yani öyle güzel şeyler yaşıyordum ki şimdi anlatayım size. Belki sizin için bir şey ifade etmiyordur ama müzik seven bir insan için, arşiv yapan bir insan için ve yeni bir şeyler keşfetme konusunda çok meraklı bir insan için bence gerçekten kıymetli bir şey. Sevdiğiniz bir sanatçıyı düşünün, yabancı. Bir albüm çıkartıyor. Ve albüm böyle mutlak bir sır gibi, top secret bir şekilde saklanıyor, hiç bahsi geçmiyor vesaire. Sonra bir gün sizin adınıza kayıtlı bir CD geliyor o sanatçıdan. Ve o albümü o bütün o ülkede ilk dinleyen sizsiniz. Yani böyle herhangi bir sample bile gönderilmeden hazine gibi onu açıp işte CD'liğe takıp ilk defa siz dinliyorsunuz. Bu benim için olağanüstü bir şey. Bu gerçekten doğru olabilecek bir yerde olduğumu gösteriyordu bu yaşadıklarım. Konsere gitmeyi çok seviyordum. İşte konserlerin sürekli backstage'indeydim. Önemli sanatçılarla tanışıyordum. Onlarla şakalaşıp sohbet etme şansım oluyordu. Gerçekten çok keyifli bir dönemdi. Fakat işin kendisi ne kadar güzel olsa da bu sefer formatıyla ilgili bir sıkıntı yaşamaya başladım. İçerideki insanlarla sıkıntı yaşamaya başladım. Yani kurumsal ortamın bana göre bir yer olmadığını anlamaya başladım. İşte kurulan hiyerarşilerin birine bir laf anlatmaya çalışmanın ve çalışmak istemesen bile çalışmak zorunda olmak insanlarla mesela beni gerçekten sıkıntıya ve dara sokan bir şey olduğunu anladım. Ruh halimi çok fazla etkileyen bir şey olduğunu anladım. Bununla ilgili bir değişiklik yapmam gerektiğini hissetmeye başladım diyeyim. Daha tam adını koyamıyordum ama sadece bir sıkıntı başladı içimde. Derken işte birinci yılımı tamamlamak üzereyken benim hayatımdaki 26 yaşında geçirdiğim, Paris'te geçirdiğim meşhur kazam oldu. Ve ben 1,5 sene memlekete dönemedim. 1,5 sene Paris'te tedavi gördüm. Bu dönemi, bu bahsettiğim 1,5 senenin %70-%80 kadar zamanını hastanede tedavi görerek, işte ya tamamen sürekli ameliyatlar olarak ya da fizik tedavi görerek geçirdim. Bu ne anlama geliyor? 4 duvar bir odanın içinde bir çelik yatak, bir çelik dolap zamanımı geçirdiğim anlamına geliyor. Bu bahsettiğim yılda 2007. Cep telefonlarında akıllı telefonlar çok yeni çıkmaya başlamıştı. Çok böyle dandirik uygulamalar oluyordu. Yani böyle Facebook çok yeniydi. Davetle çalışıyordu. Facebook'a davet edilmiştim. Üyeydim ama hiç arkadaşım yoktu. Kimseyi ben davet edemedim hiç falan. Instagram yoktu. Yani böyle sosyal medya denen hiçbir şey yoktu. YouTube falan vardı ama o kadar az video vardı ki ne aratsanız böyle bir şey çıkmıyordu. Dolayısıyla bence bir nimet de iyi ki de böyle bir zamana denk gelmiş. Benim o sürede çokça düşünecek vaktim oldu gerçekten. Bir düşünmeye, bir sorgulamaya başladım. Bunun devamını getirebildim. Bunu yapacak çok vaktim oldu gerçekten. Ve her ne kadar böyle şu anki dile getirdiğim gibi o zamanlar dile getiremesem de bir değişiklikler yapmam gerektiğinin farkına vardım. Çünkü birincisi ölümden dönmüştüm. İkincisi hayatıma farklı bir şekilde devam edecektim. Ayağımı kaybettiğim için artık engelli kabul edilen bir insandım. Yani bir sürü dinamik değişmişti ve en önemlisi ben değişmiştim. Çok ciddi bir tecrübe yaşadım. Sonuçta bir kaza, 1,5 sene tedavi ve oradan bir ayağı eksik çıkmak, yürümeyi yeniden öğrenmek şeklinde. Bu tedavi gördüğüm süreçte de geçmişimi çok düşünme fırsatım oldu. Kimim, neyim, neyi seviyorum diye şey yaparken bir yerden fotoğrafçılığı hatırlamaya başladım. Şimdi fotoğrafçılık derken hani çocukluğumda fotoğrafçı mıydım ki diye aklınıza gelebilir ama çocukluğumda annemle babam ilkokuldayken bana bir fotoğraf makinesi hediye etmişlerdi. Ve o makineyi aldığım zamanki mutluluğumu hatırladım. Onu nasıl her yere götürdüğümü, onunla fotoğraf çekmek için ne kadar heves ettiğimi, paramı biriktirip o 36'lık filmlerden aldığımı, onu tab ettirmek için yaşadığım heyecanı, o bekleme süresini, bir de böyle uzun sürerdi, birkaç gün sürerdi onları tab ettirmek, onları nasıl heyecanla beklediğimi. Bütün bu duyguları böyle tek tek hatırlamaya başladım ve bunun bir başlangıç noktası olabileceğini düşündüm. O zamanlar da böyle point and shoot bir makinem vardı. Dedim ki ben birazcık daha böyle buna hobi olarak eğileyim. Bir DSLR makine almaya karar verdim. Ki onu bile almaya karar vermek çok zor oldu benim için. Yani niye şimdi gereksiz bir masrafa giriyorum falan diye. Yani insanın aslında kafasını kısıtlayan, böyle engelleyen o kadar çok düşünce var ki. Yani konuşulacak çok şey var aslında bu konuda. Yani birincisi bunu sadece hobi olarak yapabileceğimi düşündüm. Çünkü yani ekonomi okumuşum, alakasız kurumsalda çalışmışım. Yani ben fotoğrafçı olarak mı hayatımı kazanacağım ki? Çünkü fotoğrafçılık için fotoğrafçılık okumuş olmak gerekiyor gibi saçma sapan düşünceler. Tamamen kısıtlamak üzerine düşünceler. bir şekilde beynimi sarmış yani. Fotoğraf makinesini keşfederken falan filan keyif aldım bu işten. Tedavi sürecim bitti. O zamanki işverenim çok büyüklük göstererek kendilerine teşekkür ederim. Sony Music'te çalışıyordum. Sony Music çok büyük bir incelik yaparak bana tekrar bir görev sağladı ben döndüğümde. Çünkü 1,5 sene sonuçta görevimden uzak kalmıştım. Döndüm ama yani böyle ayaklarım geri geri gidiyor. O kadar sevdiğim, çalışmaktan keyif aldığım şirket bana büyük bir işkence gibi gelmeye başladı. Kendimi ait hissetmiyordum hiçbir şekilde. Yani zaten tam bir aidiyet hiçbir zaman hissetmedim. Bu sefer hiç ait olmadığımı biliyordum, hissediyordum ve bunu biliyordum. Bunun adı da vardı artık üstelik. Bu çok kısa bir süre sonra, yani yaklaşık böyle bir ay içerisinde falan, o zamanlar erkek arkadaşım olan, şimdiki eşim olan Batu ile bir akşam oturup dedim ki sen hiç bir, yani istediğin şeyi yapacak şansın olsa ne yapmak istersin dedim. O da hiç beklemediğim bir şekilde ben dedi belgesel yönetmeni olmak isterim dedi. O da o zamanlar kendi şirketi falan vardı. Sen ne yapmak istersin dedi. Ya ben dedim fotoğraf çekmek istiyorum dedim. Ve bizim maceramız o şekilde başladı. Şimdi bu maceraya başlarken tabii buna bir şekilde girişebilmemi sağlayan birkaç bir şey vardı tabii. Birincisi kariyerimde gerçekten bir dönüm noktasında olduğumu düşünüyordum. Yani ya harala gürele haldır uldur yükselecektim çok çalışıp, ya da bir anda kariyer değişikliği yapacaktım. Bütün enerjimi yapmak istediğim şeye yönlendirip hatta orada kendimize bir süre belirledik. Dedik ki hani şu anda bunu yapmanın tek zamanı, çünkü eğer kariyerlerimizde devam edip yükselirsek bir süre sonra kök salacağız oraya ve onun lüksünden vazgeçemeyeceğiz. Geri dönmek istemeyeceğiz. Gözümüzde büyüyecek bu değişikliği yapmak dedik. O yüzden maddi anlamda da çok böyle dip bir noktadayken nasıl olsa kaybedecek daha fazla şeyimiz yok diye düşünüp bu adımı atmaya karar verdik. İşte dediğim gibi kendimize bir süre belirledik. 2 yıllık bir süre. Eğer beceremezsek en azından geri dönecek kariyerlerimiz var dedik. Ve bu 2 yıllık boşluğu da bir şekilde doldurabiliriz, açıklayabiliriz. O yaştayız diye düşündük. Ve kariyer değişikliği de bu şekilde gerçekleşti. Çok kabaca anlatabileceğim şey bu benim kariyer değişimimle ilgili, niçin bunu yapmak istediğimle ilgili. Sonrasında anlatabileceğim daha çok şey var. Belki başka bir bölüme bunu saklayabilirim. Hani nasıl birkaç bir şeyi aynı anda yapmaya başladım. Nasıl projeleri başlayıp yarım bıraktım. Birçok, hatta başta eşim olmak üzere, maymun iştahlılık gibi görülen şeyin aslında beni nasıl beslediğini, ondan aldığım dersleri, o kadar çok şey var ki. Geri dönüp baktığım zaman yaşadığım her şey için, başladığım bütün projeler için o kadar minnettarım ki, hepsi bana inanılmaz, hepsinin bana inanılmaz bir katkısı oldu. Ve şu anda bu zenginlikteki çeşitliliği yapmamı sağlıyorlar. Dolayısıyla toparlamak gerekirse şunu söylemek istiyorum. Eğer çalıştığınız yerde, olduğunuz yerde elinizi kalbinize koyup orada bir sıkıntı olduğunu hissediyorsanız, bir huzursuzluk varsa derinlerde, bir aidiyetsizlik duygusu varsa diyeyim, bir şeyleri sorgulamanızın vakti çoktan gelmiş ve zamanı geçiyor demeyeceğim. Hiçbir zaman geç değil bazı değişiklikler yapmak için, ama bir şeyleri sorgulamaya başlamanın vakti gelmiş demektir. Zamanınızın bu kadar büyük kısmını geçirdiğiniz iş yerinde, yaptığınız işte, meslekte mutlu olmak, yani yapması gereken önemli şeylerden bir tanesi mutluluğunu sağlamak. Bununla ilgili de çok ileride içerik paylaşmayı düşünüyorum. Herkesin sevdiği işi yapmasını, herkesin çalışırken akışta olmasını sağlayacak bir yola girmesini sağlamak, ön ayak olmak benim için çok önemli gerçekten. Ve beni yakından tanıyan insanlar bilir, bir şekilde aynı ortamda bulunup sohbet ettiğim insanlar da buna şahit olmuştur. Çok bunun ateşli savunucusuyum. İnsanları gaza getirmek konusunda oldukça iyiyimdir. İnsanların yolunu açmak, fikrini, aklını zikrini genişletmek konusunda da oldukça hevesliyimdir. Dolayısıyla eğer arzu ederseniz, sizin de hoşunuza giderse ilerleyen bölümlerde de bununla ilgili bir şeyler paylaşabilirim. Özetle bu. Umarım açıklayıcı olmuştur. aradığınız, sorduğunuz soruların cevaplarını bulabilmişsinizdir soranlar. Eğer yine aklınıza takılan bir şeyler olursa, sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen bana ulaşın. Instagram'da özlemlinç.tr hesabında bulabilirsiniz. Bana mail atabilirsiniz. podcast@özlemlinç.com. Kızım posket dediği için ve evde posket diye bahsettiğimiz için podcast'ten benim de dilime dolandı. Ne diyelim o zaman, otodidakt posketin bu bölümü burada sona ermiştir. Önümüzdeki hafta yepyeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.